Ayrım 18.
Belki bu işletmeyi pek zekice yapıyordu ama bunun bir nezaket, iyi huy belirtisi olmadığı ortadaydı. Sonra Blanche Ingram piyano çaldı, çalışı şahaneydi, şarkı söyledi, sesi enfesti. Annesiyle Fransızca konuştu, düzgün bir şiveyle doğru, akıcı olarak konuşuyordu. Mary'nin ifadesi ablasınınkinden daha dingin, daha açıktı. Çizgileri de daha yumuşak, teninin rengi daha beyazdı. Blanche bir İspanyol kadar esmerdi ama Mary ablası kadar canlı değildi. Yüz ifadelerinde değişkenlik, gözlerinde bir parlaklık yoktu. Ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Bir kez bir yer bulup oturdu mu rafa konmuş heykel gibi kalıyordu. Ingram kardeşlerin ikisi de lekesiz beyazlar giymişlerdi. Blanche Ingram'ın Bay Rochester'ın seçebileceği tipte bir kız olduğuna inanç getirmiş miydim? Henüz karar veremiyordum. Efendimizin kadın güzelliği konusundaki beğenisini bilmiyordum ki. Azametli, şahane tipleri seviyorsa Blanche tam ona göreydi. Ayrıca iyi yetişmiş, hünerli ve yaşam doluydu da. Hemen hemen her erkeğin ona hayran olabileceğini düşünüyordum. Efendimin de ona hayran olduğuna hemen hemen emindim. En son koşul kalıntılarını da ortadan kaldırmak için onların ikisini bir arada görmek gerekiyordu. Sevgili okuyucularım, bu arada Adela'nın uslu uslu ayaklarımın dibinde oturup durduğunu sanmayın ha. Ne münasebet, hanımlar içeriye girdiği zaman o da hemen kalkıp onları karşılamış, son derece resmi bir reverans yapmış, büyük bir ciddilikle "Bonjour, madames" demişti. İyi günler hanımlar. Blanche Ingram da ona alaycı bir ifadeyle bakmış, "Aa, kukla sanki" demişti. Lady Lynn, Bay Rochester'ın korumasındaki çocuk olsa gerek bu demişti, hani bize anlattığı şu küçük Fransız kızı. Bayan Dent sevecenlikle çocuğun elinden tutmuş, yanağına bir öpücük kondurmuştu. Amy ile Louisa Ashton aynı anda "Aa, ne şirin şey" diye bağırmışlar, onu bir kanepeye alıp ortalarına oturtmuşlardı. Edda da şimdi orada ikisinin arasında Fransızca ya da o yarım İngilizcesiyle cıvıldayıp duruyor. Yalnızca Ashton kız kardeşleri değil, Lady Lynn ile Bayan Ashton'ı da oyalayarak tam gönlünün dilediğince şımartılıp duruyordu. Derken kahveler geliyor, yemek odasında şarap içmekte olan beyler salona çağrılıyor. Ben loş bir köşede, bu gündüz gibi aydınlanmış ki odada loşluk diye bir şey yok ya, perdenin kıvrımlarıyla yarı gizlenmiş olarak oturmaktaydım. Kemerin perdeleri gene açılıyor, beyler göründü. Hanımlar gibi beylerin de böyle toplu manzarası insanı bir hoş ediyor doğrusu. Hepsi de siyahlar giyinmiş, çoğu uzun boylu, hayli genç. Henry ile Frederick Lynn gerçekten de parlak, filinta gibi delikanlılar. Albay Dent de göz dolduran asker tavırlı, mert bir erkek. Mahallemizin muhtarı olan Bay Ashton tam bir beyefendi. Saçları bembeyaz ama kaşları, bıyıkları hala simsiyah. Bu da ona tiyatrolarda olgun soylu rollerine çıkan oyuncuların havasını veriyor. Genç Lord Ingram da kız kardeşleri gibi servi yapılı, onlar gibi yakışıklı. Ne var ki Mary gibi cansız, uyuşuk, ilgisiz bir genç. Ya efendim nerede? İşte en arkadan geliyor. Kemerden yana bakıyor değilim ama gene de görüyorum içeri girdiğini. Dikkatimi elimdeki yün şişlerine, ördüğüm ağ çantaya vermek için çabalıyorum. İstiyorum ki salt elimdeki işi düşüneyim. Kucağımdaki gümüşü boncuklarla ipek ipliklerden başka bir şey görmesin gözüm. Neyleyim ki? Yalnız apaçık onu görüyorum. İster istemez onunla son görüşmemiz aklıma geliyor. Ona çok değer verdiği bir hizmette bulunmuştum. O da elimi elinin içine hapsederek gönlünün dolmuş taşmak üzere olduğunu belli eden gözlerle yüreğime bakmıştı. Yüreğini dolduran duygularda benim de payım olduğunu sezdirmişti. O anda ona ne kadar yakındım. Bu arada durumlarımızı değiştirecek ne olmuştu ki şimdi böylesine uzak, böylesine yabancıydık birbirimize. O kadar yabancı ki şu sırada onun gelip benimle konuşmasını beklemiyordum bile. Benden yana bir kez bile bakmadan karşı köşeye oturmasını, oradaki hanımlarla konuşmaya başlamasını da hiç yadırgamadım. Dikkatini o hanımlara verdiğini, baksam da farkına varmayacağını anlar anlamaz gözlerim elimde olmadan onun yüzüne gitti. Gözlerimi yönetemez oldum. Kirpiklerim ille kalkmakta, göz bebeklerim karşıdan ona saplanmakta direniyordu. Bakıyor, bakmaktan da derin bir kıvanç duyuyordum. Keskin, gene de içimi buran bir duyguydu bu. Bir altın ki ucu sipsivri çelik. Öyle bir zevk ki susuzluktan ölmek üzere olan bir adamın son gücüyle ulaştığı kuyunun ağulu olduğunu bile bile gene de suyundan doyasıya minnetle içmesi gibi bir şey. Tevekkeli değil, gönül kimi severse güzel odur dememişler. Efendimin o soluk esmer rengi, dört köşe çıkık alnı, gür kara kaşları, derinden bakan gözleri, kayadan yontulmuşu andırır çizgileri, o sert gülmez dudakları, salt azim, karar, irade gücü belirten bu yüz, güzellik kurallarına göre hiç de güzel sayılmazdı ama benim gözümde güzelden de üstündü. Beni tümüyle sarıp egemenliği altına alan bir etkisi, bir büyüsü vardı ki duygularımı irademin elinden alıyor, kendi kudretine tutsak ediyordu. Hiç istememiştim onu sevmek. Yüreğimdeki aşk tohumlarını görür görmez söküp atmak için çok çalışmıştım. O kurum bunu biliyor. Ama şimdi onu yeniden gördüğüm şu ilk anda gönlümdeki tohumlar canlını vermiş. Yemyeşil, dipdiri filiz sürmüştü. Efendim yüzüme bile bakmadan kendisini sevmeye zorluyordu beni. Onu konuklarıyla ölçmeye başladım. Tam birer salon adamı olan Lynn'lerin neşesi, kibarlığı, Lord Ingram'ın uykulu zarifliği, hatta Albay Dent'in seçkin asker mertliği kaç para ederdi efendimin tanrı vergisi bir kudret, canlılık, özgürlük yansıtan tavırları yanında. Salondaki öteki erkeklerin tipleri, ifadeleri, tavırları bana hiçbir şey söylemiyordu. Oysa çoğunun onları yakışıklı, çekici, kelli felli kişiler olarak göreceği, Bay Rochester'ı da haşin, yüzü gülmez bulacağı belliydi. Öteki erkeklerin gülümsediğini, kahkahalarla güldüğünü görüyordum. Bir hiçti bu benim gözümde. Bir mumun ışığında bile onların gülüşünden daha çok ruh bulunabilirdi. Bir çıngırak sesi onların kahkahalarından daha anlamlıydı. Yalnız efendimin güldüğünü bir görmeyeyim. Yüzünün o sert çizgileri yumuşak, gözleri hem parlak hem derin, bakışları hem keskin hem tatlı olup çıkıyordu. Şu anda Louise ve Amy ile konuşmaktaydı. Benim ruhumu delip geçen o bakışları, onların böyle seri kanlılıkla karşılamalarına şaştım. Ben onların bu bakışlar karşısında kızarıp bozaracaklarını, gözlerini yere indireceklerini sanırdım. Öte yandan onların böyle hiç etkilenmeyişlerine seviniyordum da. Benim gözümle görmüyorlar onu diye düşünüyordum. Onlardan biri değil o. Bana benziyor, bundan eminim. Ona ruhça yakın, tanıdık buluyorum kendimi. Yüzünün, davranışının dilinden beni anlıyorum. Aile, servet durumlarımız bizi birbirimizden dünyalar kadar ayırıyorsa da benim gönlümde, kafamda, kanımda, sinirlerimin özünde beni onunla kaynaştıran bir şeyler var. Birkaç gün önce aramızdaki tek bağlantının ondan aldığım maaş olduğunu düşünen ben miydim? Onu ancak işverenim olarak görmekten başka bir düşünceyi kendi kendime ben mi yasakladım? Doğayı yatsımak sayılır bu. İçimde ne kadar iyi, has, güçlü duygu varsa kendiliğinden onun çevresinde toplanıyor. Biliyorum, duygularımı gizlemem zorunlu. Umutlarımı kırmak, onun beni önemsemeyeceğini mimlemek zorundayım. Çünkü ona benziyorum dediysem bu, bende de onun gibi etkileyici kudret, büyüleyici kişilik var anlamına gelmez. Yalnız onunla ortaklaşa kimi değer ölçülerimiz ve duygularımız var demek istiyorum. Kısacası onunla ömür boyu ayrı kalmak zorunda olduğumuzu kendi kendime durmadan yenilemeliyim ama soluk aldığım, düşünüp duyduğum sürece onu sevmemek de elimde değil. Kahveler dağıtılıyor. Beyler salona girili beri hanımlar tarla kuşu gibi şakraklaştılar. Konuşmalar neşeli, hızlı gidiyor. Albay Dent ile Bay Ashton siyasetten konuşurlarken eşleri onlara kulak veriyor. Burnu havada iki soylu hanım, Lady Lynn ile Lady Ingram baş başa hoşbeş etmekteler. Sir George, sahi onu anlatmayı unutmuşum. İri yarı, taze pembe yüzlü bir taşra soylusu. Elinde kahve fincanı, bu iki hanımın önünde ayakta duruyor, arada bir laflarına karışıyor. Frederick Lynn, Mary Ingram'ın yanına oturmuş nefis bir kitaptaki resimleri gösteriyor. Mary resimlere bakıp arada gülümsüyor ama hemen hemen hiç konuşmuyor. Uzun boylu, durgun tavırlı Lord Ingram kollarını kavuşturarak o ufacık tefecik cıvıl cıvıl Amy Ashton'un oturduğu koltuğun arkasına yaslanmış. Amy başını kaldırıp kaldırıp ona bakıyor, serçe gibi şakayıp duruyor. Onu da Lord Ingram'ı Bay Rochester'dan daha çok beğendiği belli. Hermie Lynn, Louisa'nın ayakları dibindeki bir pufa çöreklenmiş, Adela de onun yanında. Hermie Adela ile Fransızca konuşmaya çabalıyor, Louisa da onun yanlışlarıyla alay ediyor. Acaba Blanche'a kim kavalyelik edecek? O bir masa başında tek başına, pek zarif bir duruşla bir resim albümünün üzerine eğilmiş, peşinden gelinsin diye bekler gibi bir hali var ama pek fazla da beklemeye sabrı yok. Kendi eşini kendisi seçiyor. Bay Rochester, Ashton'ların yanından ayrıldı, ocak başında tıpkı Blanche gibi tek başına durmakta. Blanche ocağın öbür yanına yaslanarak onun karşısına geçiyor. Bay Rochester, benim bildiğim siz çocuk sevmezdiniz. Sevmem ya. Öyleyse şu küçük kuklayı, Adela'yı gösterdi. Kanadınızın altına almak nereden aklınıza geldi? Nereden buldunuz onu kuzum? Ben bulmadım. Başıma kaldı. Yatılı okula gönderseydiniz bari. Bütçem el vermiyor. Yatılı okullar ateş pahası. Hadi canım, sanki mürebbiye tutmadınız mı ona? Demin yanında öyle birisi vardı. Gitti mi? Yo, işte orada hala, perdenin arkasında. Ona maaş veriyorsunuz elbet. Bu daha pahalıya çıkar bence. Çünkü üstelik yemeleri, içmeleri, barınmaları da sizin üzerinizde. Böylece benim lafım edilince efendimin bana bakacağından ürkmüştüm. Yoksa bunu ummuş muydum? Elimde olmayarak gölgelere biraz daha sığındım ama o benden yana bakmadı bile. Gözlerini tam karşısına dikmiş umursamazlıkla üzerini hiç düşünmedim diyordu. Elbette siz erkekler işin tutumluluk akıl yanına ne zaman düşünürsünüz ki? Mürebbiye konusunda annem konusunda dinleyin. Mary ile ben küçüklüğümüzde belki 10-12 mürebbiye eskittik. Yarısı iğrenç, öbür yarısı gülünç, topu da baş belasıydı. Öyle değil mi anne? Bir şey mi dedin gözümün nuru? Lady Ingram'ın gözünün nuru demin söylediklerini yineledi. Biricik mürebbiye adını anma bana. Lafı bile sinirime dokunuyor vallahi. Onların yetersizliği, kaprisleri yüzünden ömrüm çürüdü. Neredeyse. Tanrı'ya şükür onlarla bir işim kalmadı artık. Bayan Dent onun kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Onun lanetlediği cinsten birinin salonda bulunduğunu belirtmiş olacak ki Lady Hazretleri Tampi dedi. Daha iyi ya. Ders olsun ona. Sonra daha yavaş olarak yine de benim duyabileceğim bir sesle ekledi. Gördüm onu. Ben insan sarrafıyımdır. Onun yüzünde de o takımın bütün kusurları okunuyor. Efendim yüksek sesle, neymiş bu kusurlar hanımefendi diye sordu. Lady Ingram türbanını 3 kez biriciler gibi gizemle sallayarak, bunu sonra size gizli olarak söylerim dedi. O zamana kadar benim merakım geçmiş olur. Şimdi yanıt istiyor merakım. Blanche'a sorun, o size daha yakın. Aman bu işi bana yükleme anne. Mürebbiye takımı için söylenecek tek bir sözüm var. Hepsi Tanrı'nın cezası. Ama sakın sanmayın ki ben onların elinden çok çektim. Daha ilk baştan beri onlara soluk aldırtmamaya çalışmışımdır. Theodore ile benim Bayan Wilson'larımıza, Bayan Gray'lerimize, Madame Joubert'lerimize oynamadığımız oyun mu kalmıştı? Mary oldum olası çok tembel olduğu için bu oyunların tadını çıkarıp hakkını veremezdi. En eğlencelisi Madame Joubert'di. Bayan Wilson zavallı, marazlı bir şeydi. Sulu gözlü, ödleyin biri. Yani kısacası onunla didişip yenmeye bile değmezdi. Bayan Gray ise kaba, uygunsuzdu. Ne yapsam etkilemez. Ama zavallı Madame Joubert onu çılgına çevirdiğimiz zaman nasıl kıyametleri kopardı hala gözlerimin önündedir. Çayımızı döker, tereyağlı ekmeğimizi ufalar, kitaplarımızı tavana fırlatırdık. Cetvellerimizi sıralara çarparak, maşayı ocak demirlerinin üstünde tangırdatarak çalgı çalardı. Theodore, o eğlenceli günlerimizi anımsar mısın? Lord Ingram ağır ağır konuşarak sözlerini çekip uzatarak elbet anımsıyorum dedi. Zavallı çalı süpürgesi, ah sizler kötü çocuklar diye haykırırdı. O zaman biz de ona sen kara cahiliğinle bizim gibi zeka küplerine ders öğretmeyi nasıl cüret edebiliyorsun diye konferans geçerdik. Hem de nasıl? Sonra Tedo, anımsıyor musun? Hani senin Bayan Winning diye iri suratlı bir özel öğretmenin vardı. Şu papaz bozuntusu dediğimiz Bayan Wilson'la o maskara hadlerini bilmeden aşık olmuşlardı birbirlerine. Daha doğrusu bize öyle geldiydi. Çünkü göz süzüp bakışmalarını, iç çekmelerini falan kara sevda olarak yorumluyorduk. Bunu tüm dünyaya yaymaktan da geri kalmadık. Bu konuyu bir manivela gibi kullanarak evin içinde bize ağırlık veren o iki yükü alaşağı ediverdik. Anneciğimiz durumu sezer sezmez uygunsuz olarak nitelendirdi. Öyle değil mi Valide Sultanım? Elbet öyle en güzelim. Yerden göğe kadar da haklıydım, bunu bilesin. İyi yönetilen bir evde mürebbiyelerle özel erkek öğretmenler arasında bir anlaşma olmasına dünyada olanak sağlanamaz. Bunun yüzlerce nedeni vardır. Birincisi, güzel anneciğim bize acı da sayıp dökme bu nedenleri. İnanın hepimiz ezbere biliyoruz. Masum çocuklara örnek olur, akılların dağılıp görevlerin safsaklanmasına yol açar. Anlaşma olarak başlayan şey karşılıklı dayanışmaya dönüşürse burunlar büyür. İşverene karşı küstahlık doğar. İşin ucu kazan kaldırmaya, kıyametler kopmasına kadar dayanır. Ingram Park Melikesi Baroness Ingram. Doğru söyledim mi? Zambağım benim, senin yanlış söylediğin görülmüş müdür zaten? Öyleyse başka söze gerek yok. Yeni konulara geçelim. Amy Ashton bu sözleri ya duymadığı ya da umursamadığı için o yumuşak çocuksu sesiyle lafa karıştı. Louisa ile ben de mürebbiyemizle şakalaşırdık ama öyle iyi bir insandı ki her şeyi hoş görürdü. Hiçbir türlü sinirlendiremezdik onu. Bize hiç kızmazdı. Öyle değil mi Louisa? Hiçbir zaman. Biz de dilediğimizi yapardık. Masasını, iç sepetini, çekmecelerini karıştırır alt üst ederdik. Öyle iyi huyluydu ki ne istesek verirdi bize. Blanche Ingram alaycı bir küstahlıkla dudak bükerek, şimdi artık gelmiş geçmiş bütün mürebbiyelerin anıları, öyküleri anlatılacak demektir dedi. Böyle bir felaketi önlemek için ben gene konuyu değiştirmemizi öneriyorum. Bay Rochester, benim bu önerimi destekliyor musunuz? Destekliyorum hanımefendi, sizin her önerinizi desteklediğim gibi. Öyleyse sorumluluğu üzerime alıyorum. Signor Eduardo, bu gece sesiniz kıvamında mı? Dona Binaca, siz emredin kıvama gelsin. Öyleyse sinyor, size devletli fermanlarımı bildiriyorum. Ciğerlerinizi körükleyip gırtlağınızı yağlayın, ses tellerinizi ayarlayın çünkü sizi göreve çağıracağım. Böyle göksel bir merinin karşısında Rizzio olmayı kim dilemez? Rizzio'nun canı cehenneme. Blanche Ingram o gür saçlı başını şöyle bir arkaya atarak piyano başına doğru yürüdü. Benim kanımca kemancı David uyuşuk miskin herifin biriymiş. Kara Batval'ı daha bir beğeniyorum ben. Bence biraz şeytanlık, iblislik erkeğin tuzu biberidir. Başka türlüsünün ciğeri beş para etmez. Tarihçiler de James Hepburn konusunda ne yargıda bulunurlarsa bulunsunlar. Bana öyle geliyor ki tam benim gönlüme göre vahşi, hoyrat, ateşli bir efeymiş o. Karşıma çıksa seve seve evet diyebileceğim bir erkek. Bay Rochester, beyler işittiniz diye bağırdı. İçinizden hanginiz en çok Batval'e benziyor dersiniz? Albay Dent, bir benzeyenimiz varsa o da sensin dedi. Bay Rochester, aman efendim iltifatınız diye karşılık verdi. Bu arada o kar beyaz eteklerini şahane bir edayla yayarak gururlu bir zariflikle piyano başına geçmiş olan Blanche Ingram büyük bir ustalıkla bir prelüt çalmaya başlamıştı. Bir yandan da konuşuyordu. Bütün çalımı üstünde gibiydi bu gece. Hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çevredekilerin hayranlığını kazanmakla kalmayıp afallatarak başlarını da döndürmek niyetinde olduğu belliydi. Zekası, nükteleri cüretiyle göz kamaştırmaya karar vermişti. Bir yandan piyanosunu çalarken bir yandan da ''Ah bugünün delikanlılarından öyle bezdim ki'' diyordu zavallı pısırık şeyler. Bey babalarının bahçe kapısından dışarı bir adım atacak halleri yok. Hatta hanım analarından izin almadan anneciklerinin elinden tutmadan bahçe kapısına kadar bile gidemezler. Akılları fikirleri yüzlerinin güzelliğini, ellerinin beyazlığını, ayaklarının zarifliğini korumakta. Sanki erkeklerin güzellikle bir ilişkisi varmış gibi. Sanki güzellik yalnız kadının özel hakkı, kadının yasal mirası, mülkü değilmiş gibi. Çirkin bir kadının doğanın yüz karası olduğunu kabul ederim ama erkeklere gelince onlar lütfen yalnız güçlü yiğit olmakla yetinsinler. Onların ideali şu olsun. Avlan, ata bin, dövüş, gerisi incir çekirdeğini doldurmaz. Ben erkek olsaydım böyle düşünürdüm. Bir duralama oldu. Kimseden ses çıkmadığını duyunca Blanche, ''Ne zaman aklıma eser de evlenirsem'' diye sözlerini sürdürdü. ''Süslenip kırıtmakta bana rakip olacak bir koca seçmeye hiç niyetim yok. Kocam benim zıttım olarak tamamlayacak beni. Tahtım dolaylarında rakip yaşatmam ben. Kayıtsız şartsız ancak bana tapınılmalı. Kocam aynadaki kendi yansımasına değil de bana hayran olmalı. Bay Rochester, şimdi şarkı söyleyin artık. Ben de sizin için piyano çalacağım.'' ''Efendim, buyruğunuzu bekliyorum.'' dedi. ''İşte bir korsan şarkısı. Benim korsanlara bayıldığımı bilin de ona göre Conspirito söyleyin.'' Canlı, ruhlu. Bayan Blanche Ingram'ın dudaklarından dökülen buyruklar bir tabak muhallebiye bile ruh katar. ''Dikkatli olun ama beni hoşnut bırakmazsanız böyle şeyleri nasıl söyleneceğini göstererek rezil ederim sizi.'' ''İnsanı kötü şarkı söylemeye kışkırtıyorsunuz. Şimdi artık sizi hoşnut bırakmamaya çalışacağım.'' ''Gardez-vous en bien.'' ''Sakın ha.'' ''Kasıtlı olarak kötü söylerseniz ona göre bir cezaya çarptırırım sizi.'' ''Yalvarırım yumuşak yürekli olun çünkü siz öyle bir ceza verebilirsiniz ki buna hiçbir insanoğlu dayanamaz.'' Genç hanım ''Aha o da neymiş?'' diye sordu. ''Açıklayın.'' ''Özür dilerim hanımefendi, açıklamaya ne gerek var? Sizin birkaç çatmanız idam cezasıyla birdir. Bunu anlayacak kadar zekisiniz.'' Blanche gene ''Şarkı söyleyin.'' diye buyurdu. Piyanonun tuşlarına dokunarak büyük bir canlılıkla şarkıya, çalgıyla eşlik etmeye başladı. Ben sıvışıp gitmenin işte tam sırası diye düşündüm ama o sırada yükselen ezgiler benim yerimden kalkmamı engelledi. Bayan Fairfax efendimizin güzel sesli olduğunu söylemişti. Öyleymiş. Kadife gibi. Gene de güçlü bir bas sesi vardı. Buna kendi duygularını, kişilik gücünü de katıyor, kulaktan yüreğe bir yol bularak insanı tuhaf heyecanlara boğuyordu. Derin, çınlayıcı ezgilerin en sonuncusu da duyulmaz oluncaya, şarkı süresince kesilmiş olan konuşma sesleri yeniden yükselinceye kadar bekledim. Sonra kuytu köşeciğimden ayrıldım, bereket versin çok yakında olan yan kapıdan dışarı süzüldüm. Dar bir geçit sofaya çıkıyordu. Bu geçitteyken sandalımın bağının çözülmüş olduğunu gördüm, bağlamak için merdiven dibinde durdum. Tam o sırada yemek salonunun kapısı açılıp kapandı, beylerden biri çıktı. Çarçabuk doğrularak döndüm, onunla yüz yüze geldim. Efendimdi bu. ''Nasılsın Jane?'' diye sordu. ''Çok iyiyim efendim. Demin yanıma gelip neden konuşmadın benimle?'' Bu soruyu ona asıl benim sormam gerektiğini düşündüm ama ona karşı bu teklifsizliği göstermekten çekindim. ''Sizi rahatsız etmek istemedim efendim.'' dedim. ''Çok meşguldünüz.'' ''Benim yokluğumda neler yaptın bakalım?'' ''Hep aynı şeyler. Edley'e ders çalıştırdım her zamanki gibi. Bir yandan da iyice solup sararmışsın. Seni görür görmez fark ettim bunu. Neyin var bakalım? Hiçbir şeyim yok efendim. Beni boğmana ramak kaldı. Gece soğuk mu aldın yoksa? Hiç de değil. Haydi salona dön öyleyse. Çok erken gidiyorsun. Yorgunum efendim. Rochester bir an yüzüme baktı. Biraz da üzgünsün. Derdin nedir söyle bana. Hiçbir derdim yok efendim. Üzgün falan da değilim. Ben de diyorum ki üzgünsün. Hem öylesine ki dokunsam gözlerine yaş gelecek. İşte geldi bile. Kirpiklerinin arasında ışıldıyor. Bir tanesi de aşağıya doğru kaydı. Vaktim olsaydı, bir de uşaklardan biri görüp de laf edecek diye ödüm kopmasaydı, ben bu işin iç yüzünü mutlaka öğrenirdim. Her neyse, bu gecelik erkenden çekilmene izin veriyorum. Yalnız şunu bil ki, konuklarım kaldığı sürece her akşam salona inmeni bekliyorum. Benim arzum bu. Göz ardı edeyim deme. Hadi, şimdi git de Sophie'yi yolla. Adelaide'yi alsın. İyi geceler benim. Dudağını ısırarak sustu. Sonra birden dönerek yanımdan ayrıldı. 18. Thornfield konağında yaşam şimdi pek neşeli geçiyordu. Hem de son derece hareketli. Çatısının altında geçirdiğim dinginlik, tek düzelik, tenhalık dolu o ilk 3 aydan nasıl da bambaşkaydı şimdi. Artık evin havasında hiçbir üzüntü, sıkıntı kalmamıştı. Sabahtan akşama değin her yer cıvıl cıvıl yaşam kaynıyordu. Bir zamanlar çıt çıkmayan balkonlu koridordan, içlerinden incin top oynayan ön odalardan ne zaman geçseniz mutlaka şık oda hizmetçileriyle ya da 2 dirhem bir çekirdek uşaklarla karşılaşıyordunuz. Mutfak, kiler, hizmetçilerin bölüğü, sofalarda öyle yaşam ve hareket doluydu ki. Ancak güzel bahar günlerinin mavi gökleri, tatlı güneşi içeridekileri bahçeye çektiği zaman salonlar bomboş kalıyordu. Hava bozuk da birkaç gün sürekli yağmur yağınca bile evin içindeki neşe bulutlanmadı. Açık hava eğlencelerinin sona ermesine karşılık ev içinde düzenlenen eğlentiler daha canlandı, çeşidi daha bollandı. İlk gece yeni bir eğlence önerildiğinde acaba ne yapacaklar diye merak ettim. Bilmece oynamaktan konuşuyorlardı ama ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Uşaklar çağrılıp masalar yanlara çekildi, kemerin karşısına bir yarım çember yaparak dizildi. Bay Rochester'la öteki beyler bu işe göz kulak olurken hanımlar da yukarı kata çıkıp iniyor, hizmetçilerini çağırıyorlardı. Bayan Fairfax'i de çağırdılar. Evde şal, tuvalet, örtü gibi neler bulunabileceğini sordular. 3. kattaki kimi eski dolaplar deşildi, içlerindeki eskiden kalma kasnaklı, simli iç etekleri, saten yelekler, dantel yakalar gibi şeyler oda hizmetçilerinin kucağında yığın yığın aşağıya taşındı. Sonra bunlardan işe yarayacakları seçilerek iç salona alındı. Bu sırada efendimiz hanımları yanına toplamış kendi takımından olacakları seçiyordu. Bayan Blanche Ingram benim elbette dedi. Sonra Ashton'ların kızlarıyla Bayan Dent'i seçti. Bir de benden yana baktı. Bir rastlantıyla yakınındaydım. Çünkü Bayan Dent'in bileziğinin çözülmüş olan kopçasını ilikliyordum. Sen de oynar mısın diye sordu. Hayır der gibi başımı salladım. O da üstelemedi. Tutturacak diye pek korkmuştum ama her zamanki köşeme çekilmeme izin verdi. Efendimle takımı perdenin arkasına geçtiler. Albay Dent'in başkanlığındaki öbür takımda ay biçimi dizilmiş olan sandalyelere geçip oturdular. Bay Ashton bu arada beni görmüştü. Sanırım beni de aralarına almalarını önerdi ama Lady Ingram hemen buna karşı geldi. Yok yok, pek aptal bir hali var. Aklı ermez bu oyuna dediğini duydum. Çok geçmeden bir çıngırak çalındı, perde kalktı. Kemerin altında Sir George Lee'nin iri yarı yapısı beyaz bir çarşafa bürünmüş olarak duruyordu. Önündeki masada açık bir kitap vardı, yanında da Bay Rochester'ın pelerinine bürünmüş eli kitaplı Amy Ashton görülüyordu.